Ayrım 34.
Naksa'nın temeli 1940 yılında S. Mehmet Nakiboğlu tarafından kurulmuş olan Nakip mağazasına dayanır. Bir süre attariye, hırdavat ve benzeri konularda ticaret yaptıktan sonra 1980 yılında plastik mamuller imalatına geçmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir. Polietilen ambalajda 20 yıllık tecrübe, 300 ton günlük üretim ile farklı sektörlere hitap eden Türkiye'de ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Naksan, sera örtüleri ve sulama hortumları ile çiftçilerimizin shrink film, streç film, palet örtüsü ve naylon torbalar ile sanayicilerimize ve son olarak buzdolabı poşeti, çöp torbası, elbise kılıfı ve yorgan torbası ile de tüketicilere hizmet etmektedir. Kullanılan başlıca ham maddeler alçak yoğunluk polietilen AYPE, yüksek yoğunluklu polietilen YYPE ve polipropilen PP'dir. Nakiboğlu pek alışılmış bir soyadı değil. Osmanlı döneminde padişahın emriyle Peygamber Efendimizin soyundan gelenlerin korunması ve gözetilmesi görevi nakiplere verilmiş. Bunun yanında törenlerin başlatmasını ve müesseselerin açılışını da yine nakipler yaparmış. Hatta hile yapan esnafı cezalandırmak da yine nakiplerin işiymiş. O yüzden bu isme ilgi fazla olmuş. Bunun üzerine bu alanda ehil kişilere Nakibül Eşraf ünvanı verilmiş. Bunlardan biri de Gaziantep'in ünlü Nakiboğlu ailesi. Nakiboğlu ailesi geleneksel işlerinin ötesinde Cumhuriyet döneminde attarlıkla uğraşmaya başlar. Attarın Antep'teki manası toptan satıcı. 40-50 yıl evvel Nakiboğlu 23 bin çeşit mal bulunduran bir toptan satıcı durumundaydı. Aklınıza gelen her şeyi satan bir satıcı. Bunu pek çok kimse bilmiyor. Bilmediğimiz bir şey daha var. Nakiboğlu'nun Naksan Plastik firması şu anda kendi alanında bir dünya lideri. Plastik örtü veya polietilen ambalaj sanayinde bir dev. Bu devliğini ham madde üretimine girerek de zenginleştirmek, kökleştirmek istiyorlar. Petkim'e hemşehrileriyle birlikte talipler ama hükümet politikası diye üstelemiyorlar. İşte bu dünya liderinin hikayesi sadece bir kişinin değil bir aile ile birlikte bir liderin gelişim tablosu. Kim bilir böyle nice liderler var. Hangi ortamda büyüdünüz? Ben 1947 doğumluyum. İlkokula gitmezden önce dükkanda yazar kasa kullanırdım. Yazar kasa bize şöyle gelmişti. Biz Sierra radyo satardık. Onda Türkiye birincisi olmuştuk. Onlar bize Anchor marka yazar kasa hediye ettiler. Şimdiki gibi değil de elle çalışan, içine para konan bir kasaydı. Ben onu kullanmayı öğrenmiştim. O günlere ait ilginç bir anınız var mı? İlkokula giderken sabahları okula gider, okuldan çıkar dükkana giderdik. Akşamları sandıkları paketlenen eşyaları yüklemek için kapının önüne koyarlardı. Çalınmasın diye bizi bekçi gibi tutarlardı. Akşam ezanı, yatsı ezanı okunur, dedem namazdan çıkar, benim elimden tutar, eve götürürdü. Bu çocuk burada uyuyup kalacak diyerek. Biz böyle başladık iş hayatına. İlkokul bitince babam beni İstanbul'a götürdü. Bize Tahtakale'de okul aradı. Hem okusun hem de dükkanın ihtiyaçlarını Antep'e göndersin diye. Mallar İstanbul Tahtakale'den gelirdi. Tahtakale'de okul bulamadı. Yahudi bir ahbabı vardı. Ona sordu. O sene İstanbul Erkek Lisesi'nden Mahmut Paşa Ortaokulu diye bir bölüm ayırmışlar. Oraya koydu beni. Yatılı mı? İstanbul'da Şişhane'de evimiz vardı. O zaman Antep'ten mektup gelir. Rahatlıkla da okuyamazsınız. Karma karışık bir yazı. Siz onu çözersiniz. Telefon şöyle var. Şimdiki büyük postaneye sabah 5'te Antep'e acele telefon yazdırırdım. Çıkarsa 6'ya kadar konuşurdum. Çıkmazsa gayri vaki yaptırırdım. Çünkü ondan sonra yıldırım da yazdırsanız akşama kadar çıkmazdı. Telefonla konuşmak ayrı bir lükstü. Küçük yaşta ticaret yapmaya başlamışsınız. Esnaf size nasıl itimat ediyordu? Benim için İş Bankası'nın genel müdürünün özel izniyle Yeni Kapı Şubesi'ne hesap açılmıştı. Para yatırıp para çekebiliyordum. Babam beni İstanbul'da 3 kişiye emanet etti. Bunlardan birisi Yusuf Güründür. Gürün Han'ın sahibiydi. Gürün Han'la okulumun arası 300 metreydi. Birisi Mehmet Güler'di. Gründik'in sahibiydi. Bir diğeri de Leon Avram'dı. Avram şimdiki Perma Sharp'ın sahibinin babasıydı. O zaman Derby lambalarının sahibiydi. Derby ayakkabı da onlarındı. Onun yeri de Karaköy'deydi. O da evime yakındı. Ben bunların yanına randevusuz, sorgusuz, sualsiz girerdim. Çocukları gibi. Her gün okuldan çıkıp işleri yapıyordum. Yürüyerek eve gidiyordum. Başka şekilde eve gidileceğini bilmiyordum. Galata Köprüsü'nden geçerdim. Arap Camii'nin yanından geçerdim. Bizim ev şimdi yol açıldığı için yıkıldı. Azap kapıdaydı. O zaman "Ah canım İstanbul, sen benim canımsın" şarkısı çok ünlüydü. Galata'da balıkçılar vardı. Balık ekmek satarlardı. Onların hepsinde bu çalıyordu. Ben de oradan geçerken ağlardım. "Sen benim ne canımsın ne bir şeysin" diye. Plastik işine nasıl girdiniz? Bu dönemde Kristal Han vardı, Süha Bey vardı. Her gün buraya gelirdim. Karşısında bir Yahudi komşusu vardı. Sormuş, "Kim bu çocuk, senin oğlun mu?" "Yok, Antepli Nakiboğullarından. Bunların şöyle dükkanları var, böyle işler yapıyorlar" diye de bize anlatmış. Gelince beni görüştür diye tembihlemiş. Geldiğinde bana söyledi. Yanına gittim. 70-80 santim genişliğinde, rulo halinde naylon plastik getirmişler. "Oğlum, bunlardan al" dedi. "Ne işe yarar amca" dedim. Anlattı. "Pencereye dikersin, sofra yaparsın, şöyle olur, böyle olur" diye anlattı. "Bunlardan birer ikişer top verelim. Satarsanız paramızı verirsiniz. Satamazsanız malımızı geri gönderirsiniz." Malları Antep'e gönderdim. Aradan zaman geçti, haber geldi. "Bunları sattık, parasını götür, ver. Birer ikişer top daha al." O zaman 90 santim genişliğindekini de verdi. Gel zaman git zaman bunlardan naylon torba yapılmaya başlandı. Yıl 1962 filan. Bu Musevi daha sonra bunların makinalarını getirdi. Zaman içinde bu mal Türkiye'de çok tutuldu. Sıralar oluştu. Nazlı mal satmaya başladılar. Bunun sebepleri var mı? O zamanda bile faiz düşük olduğu halde Haziran ayında parayı yatırırdık. O zamanın parasıyla peşin parayı verirdik, malı Ağustos'ta, Eylül'de alırdık. Biz parayı bankaya falan koymadığımız için malı alırken çok ehven fiyatı alırdık. Aldığımız malı da hemen satardık. Zamanla bütün Türkiye'ye mal satar hale geldik. Mesela üreticilerden birini tamamen bağlamıştık. 1978-79 yılında darlık yaşandı. Yağ, un, şeker yoktu. Ham maddemizin kilosu 23 lira olmuştu. Dışarıda ise 150 liraya mal satılıyordu. 6 katına mal satıyorlardı. O zaman mal yok dediler. Başınızın çaresine bakın. Bu benim zoruma gitti. Yıllarca malını sattığımız firmalar bize sırt çevirdiler. Çünkü 6 katına mal satmak onların işine geliyordu. Hemen orada babama telefon açtım. "Baba, ben plastik fabrikası kuracağım" dedim. Babam hemen "Karaoğlan, kim kafanı bozdu" dedi. O zaman da bir boya fabrikası kurma peşindeyiz. Onun sebebi var mı? Kardeşim Hüseyin kimya üzerine okumuştu. Üstüne Tarsus'ta boya fabrikasında tez yapmıştı. Bunu kurmayı kafaya koyduğumuzda İngiltere'de boya fabrikasında çalışıyordu. Ben babama telefonu açtığımda Hüseyin İngiltere'deydi. Babamdan sonra Hüseyin'e telefon açtım. Biz boyadan vazgeçtik, plastik fabrikası kurmaya karar verdik. Hemen gel. O biraz bozuldu. Ben de araştırmaya başladım. Makinasını kim yapıyor? O zaman Kayserili plastik üreticisi de bir dostumuza gittik. O bize anlattı. Bu alsat gibi değildir. İş zor, iyi düşünün. Bu işin gecesi gündüzü yok. Piyasaya çıktık, anlaşma yaptık. Antep'te yerimiz yoktu. Hemen arsa aldık, bina yaptık. Üretime başlayıp kapasite aldığımız gün 23 bin liralık ham madde 263 bin lira oldu. Kara borsayı önlemek için fiyatları yükselttiler. Bir de Demirel gelmişti. Büyük bir devalüasyon yapmıştı. Büyük sıkıntılar çektik. Yeri geldi. Bu hayat içinde hiç kriz yaşamadınız mı? İşte bu. İlk yıl 453 bin lira zarar ettik. Çok büyük paraydı. İkinci sene 957 bin lira zarar ettik. Pişman oldunuz mu? Şöyle pişman oldum. Üzülüyordum. Bu işe ben yöneltmiştim. Hatta babama dedim ki bu işe ben soktum. Bu zararları benim hesabıma yazın. Yok oğlum, sen bunları sıkıntı ediyorsun. Sen git bunları sat. Biz yine al satımıza devam edelim dedi. Biz bu işi yapıyoruz ama öbür işimizi bırakmadık. O iş devam ediyor. Ben İstanbul'a yine o Kayserili ağabeyimizin yanına vardım. O bana sorular sordu. Kaç kişi var? Muhasebecin var mı? Kamyonet var mı? Ne kadar günde mal üretiyorsun? Rakamları verdik. Hemen dedi ki 3 makine daha alacaksın. Maliyeti düşüreceksin. Biz sanayi mantığını bilmiyormuşuz. Hemen gittim, makine aldım. Antep'e geldim. Babam sordu. Sattın mı makineleri? Yok baba, yenilerini aldım deyince babam gürledi. İyi B nokta nokta yemişsin. Ben biliyorum, babam akıllı adamdır. İzah ettim. Şu şu sebepten aldım. Doğru yahu, biz niye düşünememişiz dedi. Kamuoyunun sizi geç tanımasının sebepleri nedir? Antep'te bir söz vardır. Ellenme, dellenme, dillenme. Hayırla da şerle de dile düşmek bizim için hoş değil. Biz daima olduğumuzun %1'i görünmek isteriz. Bizim ana prensibimiz budur. Şu anda benim muhalefetime rağmen kardeşlerimin ısrarıyla reklama falan giriyoruz. Siz tüccarsınız ama uzun süre bu işin tüccarlık kısmı sayılabilecek baskı ve pazarlamaya girmediniz. Bunun sebebi nedir? Şu anda biz baskıdayız. Buna rağmen baskıda kalifiye eleman isteyen ve katma değeri yüksek fakat zorlukları olan bir alan. Teknolojimiz var. Paran varsa zaten teknoloji var. Bilgi ve yetişmiş eleman olması çok önemli. Şu anda geldiğiniz konum itibariyle Naksa'nın yeri neresidir? Şu anda dünyada ve Türkiye'de iş kolumuzda lideriz. Endüstriyel filmlerde birinciyiz. Günde 250 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Bu alanda ton konuşulur. Bir de en boy konuşulur. 2 santimden 12 metre 60 santime kadar bu üretimi Türkiye'de de dünyada da bu tonda bu esneklikte yapan tek tesisiz. 12 metre 60 santim eninde yapan firma var. Ama 250 tonu bulan firma yok veya 12-60 metrelik makinesi var da 2 santim eninde makinesi yok. 2 santimden yukarıya birer santim çıkın, her boyda yapabiliyoruz. Bir de konfeksiyon yapabiliyoruz. Bundan poşet yaparsın, fide torbası yaparsın, sera örtüsü yaparsın, Maraşlıların ot torbasını yaparsın, ne yaparsan yap. Bu işin ufku nedir, son noktası nedir? Biz bu işin son noktasını çok önce yakaladık ve geçtik. Onun için sıkıntılarını çekiyoruz. Kendi kendimize rakip olduk. Piyasanın doyum noktasını geçtik. Bundan sonra gelişme hangi noktada olur? Bundan sonra gıda ambalajına ve baskıya geçtik. Marketlere hitap eden ürünlere geçiyoruz. Bu bağlamda ham madde çok önemli. Ham madde ithal ediliyor. Peki ham maddeye yönelik yatırım söz konusu mu? Çok büyük yatırım bu. Bir de Antep'te olmayacak bir yatırım. İlla Antep'te mi olması gerekiyor? Bizim babamızdan aldığımız terbiye bu. İnanılmaz pazar tecrübeniz var. 50 yıl önce hipermarketi kurmuşsunuz ama şu anda bu alanda değilsiniz. Bu tecrübeye rağmen niye vazgeçtiniz? Zaman içinde her şey ihtisaslaştı. Biz başka işleri kısarak bugünlere geldik. Önce bazı kalemleri düşürdük. Önce 500'e, sonra 300'e düşürerek bu alandan çekildik. Hepsi sektörel bazda ayrıldı. Bu işi öne çıkardık. Farklı alanlara yatırım yapacak mısınız? Kendi alanımızdaki yatırımlarımızı daha tamamlamadık. Antep'ten ayrılmamakla sınırlanmış olabilir misiniz? İstanbul'da kalmak istediğim zaman babam bana sözünü söyledi. Yok evladım, Antep'in dışına bir şey yaparsan seni evlatlıktan reddederim. Bu kadar katı. Bir başlangıç vardır. Çin'de Türk kahvesi. Çağdaş bir masal ya da 40 yıl hatırı sayılacak bir olay. Anlatacaklarımdan kuru kahveci Mehmet Efendi mahdumlarının haberi var mı bilmiyorum. Bilseler bir şeyler yaparlar mı onu da bilmiyorum. Zaten onlar için değil, herkes için yazıyorum. Birkaç yıl önce Grace adlı Çinli kız Türk genci Ahmet'e aşık olur. Sonra Ahmet ülkesine döner. Kız Ahmet'ine ulaşmak için çareler arar. Türkiye'ye gelmeye kalkar. Ahmet işsiz, Grace işsiz. Çinli kız para kazanma yolları arar. Niyeti yol parası bulup Türkiye'ye gelmektir. Arayış içindeyken bir iş kadını yol gösterir. Türk gecelerinde Türk kahvesi sat der. O dönemde Hong Kong'daki konsolosumuz Tufan Alpman'dır. Alpman şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda protokol daire başkanı olarak görev yapıyor. İş kadını Alpman'a durumu aktarır. Konsolosumuz uygun görür. Hatta kahveye ilgi duyacak hedef kişileri de davetli listesine ekler. Önce Grace için Türkiye'den milli kıyafet getirtilir. Tanesine 250 dolardan 3 ayrı milli kıyafet. İç Anadolu, Ege ve Artvin yörelerinden. Grace, Hong Kong'daki Türk gecelerinde milli kıyafetlerimizle misafirlere Türk kahvesi ikram eder. Ayrıca küçük bir standta da kahve paketlerinin satılık olduğu belirtilir. Hatta misafirlerin kulaklarına hafifçe söylenir. Onlar da 5 dolar, 10 dolar paketlerden alırlar. Çinli kız Ahmet'ine ulaşamaz ama kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvelerine ulaşır. Bavulla kahveler getirir. Toplantılarda, dost sohbetlerinde tanıtım işini geliştirir. Şimdi Hong Kong'da pek çok markette Türk kahvesini bulmak mümkündür. Küçük bir tanıtımın neler yapabildiği konusunda küçük bir anı. Ah bir dolmuşum olsa. Dolmuş son 40-45 yıldır müzik hayatına yön veren arabesk müzikle birlikte varlığını sürdürdü. Her gencin hayalinde minibüs sahibi veya bir arabesk sanatçısı olmak vardı. 5-6 yıl evvel Trabzon Valiliği İstanbul'daki yemeğinde Trabzon'da yapılmakta olan bir lisenin ismini açık artırmaya çıkarıyor. Basında ismi bilinmeyen bir kişi 35 milyar lira vererek açık artırmaya kazanıyor. Aslında kamuoyunda görünmeyen bu kişi Ali Kemal Aktürk'tü. Şoförler, özellikle de dolmuş şoförlerinin tanıdığı bu kişiyi Trabzonlular da çok iyi tanıyordu. Öyle ki onu Trabzonspor Başkan Yardımcısı da seçmişlerdi. Aktürk ailesi Ali Kemal 6 yaşındayken İstanbul'a göçüyor. Ali Kemal 1989 yılına kadar da doğduğu Maçka'ya hiç gitmiyor. İlkokuldan sonra şoförlüğe heves edip babasının ısrarlarına rağmen okulu bırakıyor. İstediği şoförlüğe de ulaşıyor. Ama durduğu yerde durmuyor. Bugün İstanbul Minibüsçüler ve Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Esnaf Kefalet Kooperatifi, İl Trafik Komisyonu gibi 11 meslek kuruluşunun başkanı ve yönetim kurulunda görev yapıyor. Aktürk genç yaşında seçildiği meslek odalarındaki etkinliğini diğer alanlarda pekiştirmeye çalışan olgun bir iş adamı kimliğinde artık. Zaten İstanbul'da 7500 minibüsçü ile baş edebiliyorsa her şeyle baş edebilir diye de düşünebilirsiniz. Olayı kavramak için esas Maçka'ya gitmekte fayda var. Maçka için gerekli ne varsa o konuda harcamaktan çekinmemiş. Daha ne demeli? Adım adım bir gelişme ve olduğun yeri kabullenmemeyle ilgili bir örnek sunuyor Aktürk. Siz bugün bir iş adamısınız. Şoförlükten sonra gelişme ne zaman başladı? 1979'da askere gittim. Askerden geldikten sonra bir araba aldık. Biz iki erkek, dört de kız kardeşiz. İki kardeşe de birer araba aldı babam. 1980 senesinde 80 model minibüsüm vardı. Herkes gösteriyordu. Kadıköy'de kimse de yoktu. Bu bir tutku mudur? Gerçekten de şoförlüğe bir başlarsanız kurtulamazsınız. Ben 1980'den 1984'e kadar bir fiil dolmuşçuluk yaptım. İş adamlığına doğru gidişiniz nasıl başladı? 1984 yılında Minibüsçüler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine getirildim. Bir meslek örgütünde görev almak ek bir sorumluluk getiriyor. Buraya seçilmenize bir sebep var mıydı? Esnaf beni çok seviyordu. Kadıköylü minibüsçüler temsil yetkilerini bana verdi. Yaşım o zaman 24. Benim içimde bir istek vardı. Bir yönetici olabilsem şunu yapardım, bunu yapardım diyordum. Minibüs şoförü olunca minibüsüm olsun istedim. Minibüsüm oldu. Yönetici olmayı istedim. Durakta konuşurken 1983'te temsilciliğe, 1984'te de yönetime girdim. Çalışmalarımdan dolayı esnaf tarafından çabuk sevildim. 1985 senesinde bir kanun tasarısı hazırlandı. Buna göre 8-10 kişilik minibüsler 8-14 kişiye çıkacaktı. Yani minibüsleri büyütebilme imkanı veriyordu. O zaman İstanbul'daki yöneticiler buna inanmıyordu. Ben pratik düşünürüm. Kanuna göre küçük otobüslerde minibüs olabilecek. Bu tasarı kanunlaşmadan 6-7 ay önce borç harç 35-40 tane araba topladım. Babamdan aldım, hanımımın altınlarını bozdurdum, o arabaları aldım. Bunların hepsi minibüs olacak, değerlenecek dedim. Bunlar hatsız ama kanunla ticari statü verilecek. Yani minibüs olarak kullanılabilecek. Herkes bana şaşırıyordu. Ne yapıyorsun diyorlardı. Çok enteresan. O zaman İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Ahmet Eraslan'dı. O bile almak için çekindi. Yürürlüğe girmez diyordu. En fazla minibüsü olan kişi oldum. Bu arada siz Minibüsçüler Odası Başkan Vekilliğinde durmadınız. Durmadım. Önce Kadıköy Minibüsçüler Odası'nı kurup başkanı oldum. Ayrıca başkan vekiliydim ama başkan gibiydim. Esnaf tarafından çok sevildim. Başkan her zaman şunu söylerdi. Ali Kemal isterse beni devirir. Ankara'ya gitmeniz nasıl oldu? İstanbul Minibüsçüler Otobüsçüler Odası Başkanlığı'na gelince aynı zamanda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne de girdim. Birliğe girince daire başkanımız Suat Bey beni yönetime aldı. Aynı yıl 5 ay içinde federasyonun denetleme kuruluna koydu. Yine aynı yıl İstanbul İl Trafik Komisyonu üyeliğine seçildim. 11 kişilik bu komisyonda İstanbul'un trafikle ilgili bütün kararları alınır. Aradan pek zaman geçmeden İstanbul esnafının büyük sorunu olan şoförün mağdur olduğu zaman yardımcısı olmadığını gördüm. Hemen Şoförler Yardımlaşma Vakfı'nı kurdum. Vakfın başkanlığına da ben geldim. 5-6 ay içinde vakfı kazançlı hale getirmek için lastik bayileri kurdum. Vakfın şu anda 8 tane mağazası var. İstanbul'un en çok lastik satan mağazaları bizim. Niye minibüsçülerimiz başka yerden lastik alsın? O mağazalardan alınan karlarla da şoför arkadaşlarımıza hizmet edelim. İstanbul'a taşınmanızın bir sebebi var mıydı? Babam İstanbul'da iş kurmuştu. Babamın o tarihlerde 6-7 tane yorgancı dükkanı vardı. Bir de pamuk motor imalathanesi vardı. Pamuk işleyen motor imal etmişti. Maçka'dayken de mesleği yorgancılık mıydı? Değildi. Babam zaten kendi yorgan dikmezdi, işletmeciydi. Mağazaları açmıştı, işçiler çalışıyordu. Maçka'da bir nişadır fabrikamız vardı. Kalaycılıkta çok kullanılıyordu. Nişadır üreten fabrikayı babam kurmuştu. Mataracı köyünde kendi evimizin altına bir yer yapmıştı. Türkiye'nin her yerine nişadır yolluyorduk. Ondan sonra İstanbul'a gitmek icap etti, gittik. Niye değişiklik ihtiyacı hissetti? Babam günün şartlarına göre hareket ederdi. O zaman pamuk atma makinesi çok yoktu. İşte daha büyük pazar düşüncesiyle İstanbul'a gitti. Ben ilkokulun birinci sınıfının yarısını köyde, yarısını İstanbul'da okudum. Trabzon'da minibüsçülük yaygındır. Burada da bizim tanıdıklarımız vardı. Amcam minibüsçüydü. O da Trabzon'dan İstanbul'a iki minibüsünü getirmişti. Ben babamın işi yerine amcamın işini tercih ettim. Dedeniz de babanız gibi girişimci miydi? Dedem köyün en zengin adamıydı. Koyun üreticiliği yapardı. Dedeme Ali'nin Hasan derlerdi veya Hazar verdi Hasan derlerdi. Dedem de küp küp altınlar vardı. Zengindi. Haliyle babalarımıza intikal etti bunlar. Kaç yaşında minibüsçülüğe başladınız? İlkokulu bitirdikten sonra hem okula gidiyordum hem de babamdan habersiz amcamın minibüslerinde muavinlik yapardım.